Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Çınaraltı programına hoş geldiniz. Bu programda sizlerle beraber maziye doğru bir yolculuk yapmayı umuyoruz. Ancak programa başlamadan evvel hepinizi sevgi ve saygıyla selamlamak istiyoruz. Değerli dinleyiciler, 1925 yılında 5 gün arayla çıkarılan 2 tane kanun var. Biri ötekini bütünlüyor ve görünüşte kılık kıyafeti ve başı biçimlendiren serpuşu değiştiriyor. 671 sayılı kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi azaları ile idareyi umumiye ve hususiye ve mahalliye ve bil umum müessesata mensup memurin ve müstahdemin, yani memurlar ve müstahdemler, Türk milletinin iksa etmiş olduğu, giymiş olduğu şapkayı giymek mecburiyetindedir. Türkiye halkının da umumi serpuşu şapka olup buna münafi, buna aykırı bir itiyadın, alışkanlığın devamını hükümet men eder, yasaklar diyor. 5 gün sonra çıkarılan 677 sayılı kanun ise alel umum tarikatlerle şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyyidlik, çelebilik, babalık, emirlik, nakiplik, halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük ve gayipten haber vermek ve murada kavuşturmak maksadıyla nüshacılık gibi ünvan ve sıfatların istimaliyle, kullanılmasıyla, bu ünvan ve sıfatlara ait hizmet ifa ve kisve iksasının, yani elbise giyilmesinin yasak olduğu hükme bağlanıyordu. Bu kanunlardan birincisi şapka kanunu olarak tanınmıştır. İkincisi ise tekke kanunu olarak bilinir. Tabii bu inkılaptan önce fes, sarık giyilen zamanda da dileyen dilediği, beğendiği serpuşu başına geçiremiyordu. Osmanlıların giyim, kuşam ve serpuşa dair pek teferruatlı ve bağlayıcı kaideleri vardı. Nitekim 14. asırda kişinin vazifesini, milliyetini ve dinini sembolize eden birbirinden farklı biçimlerde ve renklerde serpuşlar vardı ve bu serpuşlarla alakalı kanunlar mevcuttu. Din kitaplarında zaten Müslümanların gayrimüslimlere ait şapkaları ve kıyafetleri giymesi şiddetle yasaklanıyor. Serpuşu giymesi küfür ve elbiseleri giymesi ise günah olarak belirtiliyordu. Müslümanlarca kullanılması uygun olmayan bir giysi veya serpuş irtidat, yani dinden dönme işareti sayılıyordu. Bununla alakalı müftü fetvaları bile vardır. Mesela bir Sünni Türk Şii acemlere mahsus bir başlık giyse İslam'a sadakatsizlikle, sapkınlıkla itham olunur, imanını hatta nikahını tazelemek durumunda kalırdı. Zevk ve moda daha ziyade lale devrinden sonra söz konusu olmuştur. Fakat sarık kıvrımına çiçek iliştirmekten öteye geçememiş, yine Müslümanlar sarık ve Müslüman serpuşu giymeye devam etmişlerdir. 17. asır ortalarında gayrimüslimler Müslümanlık şerefine nail olamadıkları için bunların Müslümanlara mahsus serpuş ve sarık giymeleri yasak idi. Şapka devriminden 100 sene önce yayılan fes iktisağı giyilmesi ve ondan önce başta kavuk ve sarık. Arapçası imame, Farsçası destar, Türkçesi sarık. Bunlar başa hakimdi, fes'ten önce. Mezarlıklarda taşlaşmış binlerce enteresan numunesi hala görülebiliyor bu serpuşun. Bazen üzerine dolandığı kavuğa göre, bazen de kavuğun çevresini kuşatan sarığa göre bir adı var. Ayrıca bunların her birisi bir kartvizit vazifesi yapardı. Hüseyini, Horasani, Yusufi, Zaimi, Paşai, Selimi, Celali, Simidi, Kafesi, Lamelif, Burma, Örfi, Katibi, Puşi, Silahşori, Dardağan, Perişan ilahir. Bunların her birisi bir ayrı sarık türüydü. Bütün bu formları hazırlamak, bağlamak, düzeltmek, temizlemek, yenilemek pek sıkıntılı ve pahalıydı. Dolayısıyla destar bentlik adı verilen meslek çok cazipti. Sarık bağlama mesleği. İslam dünyasındaki sarık ananesi Hazreti Peygamberle başlar değerli dinleyiciler. Ondan önce de tabii Araplarda ve İbranilerde yani Orta Doğu'da yaşayan insanların çoğunda sarık adeti vardı. İslamiyet buna İslami bir hüviyet vermiştir. Hazreti Peygamber sarığı beğenmiş, giymiş ve tasvip etmiştir. Sarığı öven Hazreti Peygamber'e ait yüzlerce binlerce söz vardır. Hayatı boyunca sarığıyla tanınmıştır Hazreti Muhammed. Başına doladığı beyaz müslinin bir ucu alnının üzerinde, diğeri omuzlarının arasından, iki kürek kemiği arasından sarkıyordu. Kendisinin arkadaşları, onun halifeleri ve bu dinin mühim temsilcileri, halifeler ve alimler hep bu formu taklit etmişlerdir. Daha sonra sarığın gerideki ucuna ilişilmedi fakat öndeki uç saklanmıştır. Halife Harun Reşit zamanında, Abbasi halifesi Harun Reşit zamanında Hazreti Muhammed'in soyundan gelenlere, ki Hazreti Fatıma'nın oğulları Hasan ve Hüseyin'den yürümüştür Hazreti Muhammed'in soyu. Hazreti Hasan soyundan gelenleri Şerif, Hazreti Hüseyin'in soyundan gelenleri Seyit demek adettir. Bunların yeşil sarık sarıp yeşil cübbe giymeleri kanununu koymuştur. Oğlu Halife Memun, ki kendisi Şii mezhebine mensuptu, Şiilerin muhabbetini çekmek için Abbasilere has siyah sarığı çözmüş ve Seyitlere mahsus yeşil sarık sarmıştır. Böylece kendisinin Ehl-i Beyt'ten olduğu imajını vermek istemiştir. Abbasilerin koymuş olduğu bu kaide, yani Hazreti Muhammed soyundan gelenlerin farklı kıyafet giymeleri, farklı sarık sarmaları geleneği diğer İslam devletlerinde de, ez cümle Memlüklerde de devam etmiştir. Memlük sultanlarından Kamil, bundan sonra Hazreti Hasan'ın soyundan gelenlerin yeşil, Hazreti Hüseyin'in soyundan gelenlerin beyaz sarık sarmalarını hükme bağlamıştı. Ve Memlüklerden sonra Selçuklularda ve Osmanlılarda da Hazreti Muhammed soyundan geldiği kat'i olanlar farklı kıyafetler giymişler ve başlarındaki sarıklarından tanınmışlardır. Bunların ayrı bir nakipleri vardı, kendi işlerine bakan nakipleri vardı. Bu nakip kendi aralarından gelen alim ve devletçe itibarlı bir kimseydi. Hem Hazreti Muhammed soyundan gelenlerin doğum sicillerini tutar, onlarla alakalı davaları dinler ve devlet bu zümreye bir tebligatta bulunmak isterse nakipler vasıtasıyla yapardı. Yani bir bakıma nakiplerle Seyit, yani Hazreti Muhammed soyundan gelen sülale-i tahire mensuplarıyla hükümet arasında vasıtaydı nakib-i eşraflar. Dönelim seyitlik sarığına. Osmanlılarda emiri sarık denirdi bu Hazreti Muhammed soyundan gelenlerin sarmış olduğu sarığa. Çünkü Türkler Hazreti Muhammed soyundan gelenlere emir derler. Hazreti Ali'nin ünvanıdır Hazreti Emir. Nitekim Emir Sultan ismi de buradan geliyor. Emir Buhari de buradan geliyor. Hep seyit demektir. Emiri sarık siyadet alametidir. Yani seyitlik alametidir. Osmanlılar da Memlüklere uygun olarak yeşilini şerifler, beyaz veya sarısını seyitler kullanmıştır. Seyitliği veya şerifliği mahkeme tarafından tasdik olunan kişi ömrü boyunca bu sarığı başında bulundurur. Adeta mecburidir. Eğer Hazreti Muhammed soyundan gelenlerden birisi bir kabahat işler de bundan dolayı cezalandırılması gerekirse bunu nakib-i eşraf cezalandırır, başındaki alamet olan emiri siyadet alameti olan sarık çıkarılır, öpülür, bir tarafa konduktan sonra başındaki sarık çıkarılmış olan torun cezalandırılırdı. Sahte seyitler veya şerifler ortaya çıkacak olursa, yani hakikaten Hazreti Muhammed'in soyundan gelmediği halde bu soydan geldiğini iddia edenler çıkacak olursa mevzu nakib-i eşrafa duyurulurdu. Nakib-ül Eşraf, şumullü bir tahkikat yapar, vaziyeti hükümete bildirirdi. Ve çıkarılan bir fermanla bu sahtekarın başına sarmış olduğu emiri sarık alınır ve kendisine bir ceza verilirdi. 1565 senesinde, yani Kanuni Sultan Süleyman'ın son yıllarında, Kayseri Sancak Bey'ine bir hüküm yazılmış. Nefsi Kayseriye'de, yani Kayseri şehir merkezinde sakin olan, oturan Ali Namki Mesne, emir namına başına yeşil alamet edip, Müslümanlara taaddisi, yani kötülüğü olup, sahih gerçek emir olmayıp, başından yeşilin alınmasını Nakib-ül Eşraf arz etmeyin buyurdum ki, hükmü şerifim, yani fermanım varacak vardığı zaman, mezkurun, yani bu Ali'nin başından yeşili giderip, yani sarığını çıkarıp, bin bahat bundan sonra başına yeşil alamet ettirmeyesin deniliyor. Gerekirse bu seyit olmadığı halde seyitlik sarığı saranların ayrıca cezalandırıldığı da vakidir. Peki niçin ehemmiyet veriyorlar yeşil veya beyaz sarık sarmaya? Sebepsiz değil. Kendilerini sülale-i tahir eden, yani Hazreti Muhammed'in soyundan olduğunu kabul ettirenlere bir takım imtiyazlar tanınıyordu. Bunlar toprak vergisi ödemiyorlardı. Cemiyetten aşırı hürmet görüyorlardı, ağırlanıyorlardı. Mesela padişahın katına çıksalar herkes gibi yer öpmezler, daha az saygı göstermek mecburiyetindeydiler. Vakıflara mütevelli olarak atanırlardı veya tekke şehirliği yaparlardı. Ayrıca ganimetlerin beşte birinden, yani humustan da kendilerine pay verilirdi. Halk seyitlerin bereket, kudret, keramet sahibi olduğuna inanırdı. Hakikaten seyitler ve şerifler cemiyet içinde itibarlı ve kıymetli bir mevkide idi. Sadece Sünni Müslümanlar değil, Anadolu Şiasına mensup olan Türkler ve Anadolu halkı da Hazreti Muhammed soyundan gelenlere çok hürmet ederler. Hatta bunlar mezhepleri gereği Hazreti Ali'nin soyundan olan bu kimselere daha çok ihtimam ederlerdi. Bu sebeple Şii cemaati arasında sahte seyitlerin ve sahte şeriflerin sürüsüne bereketti. Biraz evvel arz ettiğim gibi bu imtiyazlı sınıfın, yani sülale-i tahirenin başı İstanbul'daki Nakib-ül Eşraf'tı. Her şehirde Nakib-ül Eşraf'ın birer kaymakamı bulunmaktaydı. Nakib-ül Eşraf eski kazaskerlerden birisi olurdu ve evladı Resul olması tercih edilirdi. Üstüne yeşil sarılı küçük tepeli kavuk ve kazasker elbisesi giyerdi. Bütün seyitlerin ve şeriflerin Şecere-i Tayyibe adı verilen defterlerini Nakib-ül Eşraf tutardı. Bunlarla ilgili inkişafları da değişmeleri de o kaydederdi. Oldukça kalabalık bir ofisi, bir bürosu vardı. Sekreterleri ve katipleri vardı. Nakib-ül Eşraf kaymakamları da merkezdeki Nakib-ül Eşraf'a bağlıydı. Nakib-ül Eşraf'ın en büyük vazifesi seyit ve şeriflerin kaydını tutmaktan başka, seyit ve şerifler arasında taaddüs edecek davalara bakmak, bunlar adi mahkemelere, normal mutat mahkemelere götürülmez, Nakib-ül Eşraf tarafından cezaları verilirdi. Ayrıca kendisi seyit veya şerif olmadığı halde seyit veya şerifmiş gibi iddia edip sahtekarlık yapanların tespiti ve bunların hakkından gelinmesi Nakib-ül Eşraf'ın en mühim vazifesiydi. Kimsenin sülale-i tahireden olduğu nereden belli? Bu kolay bir şey değil. Bazı aileler, değerli dinleyiciler, evladı Resul oldukları kat'idir. Halk arasında tevatürle mesela Geylanilerin, Arvasilerin, Berzencilerin Hazreti Muhammed'in soyundan oldukları kat'i gibidir. Bir kimse bu ailelerden birine mensubiyetini ispat ederse ayrıca seyit veya şerif olduğunu ispatlamaya ihtiyaç duyulmazdı. Ancak bunun dışında seyit veya şerif olduğunu iddia eden bir kimsenin ispatlaması icap ederdi. Nasıl ispat ederdi? Şeriflerden ve seyitlerden şahitler bulması ve varsa vesikalarla onu ispatlaması lazımdı. Bunu mahkeme huzurunda ispatlayan bir kimsenin adı Şecere-i Tayyip'e defterine yazılırdı. Kendisine de bunu ihtiva eden bir siyadet hücceti, yani seyitlik vesikası verilirdi. Umumiyetle aynı ifadeyi taşıyor bu vesikalar. Seyitler zümresine katılan kişiye öteki seyit ve şeriflerin gereken hürmeti ve kardeşliği esirgememeleri öğütleniyor. Tabii Hazreti Muhammed'in soyundan geldiğini ispat edebilecek pek az kimse bulunabilir asırlar geçtikten sonra. Dolayısıyla bunun biricik yolu Nakib-ül Eşraf'a bunu kabul ettirmekti. Ziyadet hücceti besmele ile Nakibül Eşraf'ın imzasıyla Arapça bir girişten sonra nesebin ispatıyla ondan sonra tarih ve şahitlerin imzasıyla tekemmül ederdi. Bazı siyadet hüccetlerinde birbirinden ayrı birkaç Nakibül Eşraf'ın imzası vardır. Bu da Nakibül Eşraf vefat ettikten veya vazifesi bittikten sonra bu vesikanın yeni Nakibül Eşraf'a da tasdik ettirilmesi gerektiğini bize göstermektedir. Yine dikkati çeken bir husus şu ki, seyyidlik ve şeriflik sadece babadan intikal ettiği halde, yani seyyid veya şerif olanların oğulları şerif veya seyyid, kızları ise seyyide veya şerife olduğu halde, kızlarının çocukları artık seyyid veya şerif olmadığı halde, Osmanlılarda ve diğer Arap ülkelerinde annesi seyyide veya şerife olanlara da seyyidlik ve şeriflik vesikası verildiğini görmekteyiz. Evet, bunlar da sülale-i tahireden, yani Hazreti Peygamber'in soyundandır ama seyyid veya şerif değildir. Fakat Osmanlılarda bunlara da ayrı bir vesika verilmiştir. Buna dair vesikalar günümüzde elimizde tek tük de olsa vardır. İnsanlar arasında da bu evraklarını muhafaza edenler vardır. Onun dışında çok kimse evlad-ı Resul'den olduğu halde tarih içinde çeşitli hadiseler sebebiyle ellerindeki vesikaları kaybetmişler. Bir müddet sonra da evlad-ı Resul'den olduklarına dair bilgiyi de unutmuşlar, halkın arasına katılmışlardır. Osmanlılar zamanında sülale-i tahire mensupları çok ciddi bir şekilde takip edildiği için Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra seyit veya şerif oldukları iddiasında bulunanların bunu ispatlamaları fevkalade müşkildir. Değerli dinleyiciler, bütün tarih kitapları ve iddiaçıların hatıraları 2. Meşrutiyet'in ilanını temin eden hadiselerin başında İngiltere Kralı Edward ile Rus Çarı Nikola'nın 1908 Haziran'ında Baltık Denizi kenarındaki Reval şehrinde, şimdiki Tallinn şehrinde buluşmaları olduğunda müttefiktirler. Güya 2 gündür, o zamanki kitaplarda yazdığına göre 2 gündür Reval Limanı'nda Rus Çarı'nın yatında görüşmekte olan İngiltere Kralı ile Çar, devletimizin yani Osmanlı Devleti'nin taksimi üzerinde anlaşmaya varmışlar. Karadeniz ve Boğazlar'da hakimiyet Rusya'ya bırakılıyor. Balkanlar'da Slav Birliği de kabul ediliyor. Romanya Rusya'nın nüfuz mıntıkasına giriyor. Buna mukabil Mısır, Sudan, Basra'ya kadar Irak, İngiltere'nin oluyor. Rusya, İngiltere'nin Akdeniz'deki mutlak hakimiyetini kabul ediyor. Trablusgarp İtalya'ya veriliyor, Fransa Suriye ile Lübnan'ı alıyor. İşte haber bu değerli dinleyiciler. Hülasa'tan söylenirse iddiaçılara göre Reval mülakatı buluşması Osmanlı Devleti'nin paylaşılmasını kat'i karara bağlamıştır ve Temmuz'daki ayaklanma teşebbüsleri bu inanca dayanarak yapılmıştır. Reval buluşmasında hakikaten Osmanlı Devleti'nin taksimi kararı alınmış mıdır? Daha doğrusu Reval'de neler konuşulmuştur? Londra'daki Public Record Office'deki arşiv vesikalarında Reval mülakatının zabıtları ve bu mülakatın değişik ülkelerde memleketine getirdiği aksülamelle dair vesikalar topluca bulunuyor. İki hükümdar Reval'e yanlarında üst düzeyde siyasi mütehassıslarla, müşavirlerle gelmişlerdir. Bilhassa Çar'ın yanında üç bakan, İsvolski, Stolypin ve Dikov vardı. İngiltere Kralı'nın ise Başbakan Askit ve Dışişleri Bakanı Grey'i yanına almamış olması dikkatlerden kaçmadı. Buna mukabil İngiliz orduları umumi müfettişi Sir John French, 1. Deniz Lordu Amiral Sir John Fisher ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sir Charles Hardinger geziye katılmışlardı. Rusya'da Çar'ın politik kararlarda son kişi olmasına karşılık İngiltere'de hükümetin onaylamadığı bir politik kararın muteberiyeti zayıftı. Kral Edward'ın yanındaki uzmanlar arasında siyasi karar verecek vasıfta kimsenin bulunmaması bu bakımdan ehemmiyet taşıyordu. Yeri gelmişken söyleyelim, İngiltere kralıyla Rus çarı şimdiki tabirle kuzen idiler. Mevzu Fransız Cumhurbaşkanı Falié'nin Londra ve Rusya seyahatinden sonra İngiliz kralı da Rusya'ya gidecek şeklinde dünyaya açıklanınca birdenbire İngiltere'deki siyasi münakaşa vasfı kazanmıştı hadise. Mesele avam kamerasına getirildi. Başbakan Askit gezinin vasfını, mahiyetini şöyle açıkladı. 27 Mayıs 1908 tarihli Times gazetesinde. Rus İmparatoru yani Çar'ı tahta çıktıktan sonra memleketimize ananevi ziyaretini yapmıştı. Bu ziyaret şimdiye kadar iade edilmedi. Ayrıca kralımız da tahta çıkışından sonra hükümdarların yapması ananevi olan ziyaretini diğer Avrupa devlet başkanlarına yaptığı halde oraya yapmamıştır. Ayrıca kral ve kraliçemiz yeğenleri olan Rusya İmparator ve İmparatoriçesini de 7 yıldan beri görmek fırsatını bulamamışlardır. Mutlu bir tesadüf ile iki ülke arasında şu sıradaki münasebetlerimize böyle bir mülakatı gereksiz kılacak bir vaziyette yoktur. Buluşmanın iki ülkenin dış münasebetleri üzerinde ancak iyi bir aksi sedası olabilir ve iki memleketin de iç işleriyle bir münasebeti yahut da bir tesiri bulunamaz ve bu tür fikirlere bağlanmaya çalışılması da arzu edilmez, diyor. Leeds milletvekili O'Grady'nin Duma üyelerinden yani Rus parlamentosu üyelerinden 150'sinin Çar tarafından sürüldükleri Sibirya'da ya da cezaevlerinde zincirli bulunduklarını başbakanın bilip bilmediği, dolayısıyla bunun seyahatin bir devlet ziyareti ve temsili vasfı taşımaması için kral nezdinde teşebbüste bulunulmasını gerektirip gerektirmeyeceği yolunda bir soru sordu, istizahta bulundu. Meclis karıştı. Askit, Başbakan Askit sert şekilde ekleyecek başka bir şey olmadığını söyledi. Milletvekili O'Grady ile John Ward cevabı kafi bulmadılar ve seyahatin iptalini hiç olmazsa hususi mahiyete çevrilmesini istediler. Fakat bu da kabul edilmedi. Muhalefet ve muhalefetin sözcüsü olan Daily News gazetesi bu mevzuda yoğun bir kampanya sürdürdü. Rusya'da hem liberal hem de muhafazakar basın haberi iyi karşıladılar ve buna çok emniyet verdiler. Bunun Fransız-Rus anlaşmasını tamamlamak manası taşıdığını ifade ettiler. Bu temayül Fransız basınında da aynen görüldü. 1870'ten beri Almanya korkusuyla ve Almanya'ya kin ile yaşayan Fransa, üçlü ittifaka karşı yani Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya'ya karşı kendi ittifakının kurulmasının mutluluğu içindeydi. Gezi haberini Almanya'nın ağırbaşlı ve büyük tirajlı basını normal karşıladı. Rus-Alman imparatorlarının buluşmasından nasıl önemli neticeler çıkmamış ise bundan da mühim bir netice beklenmemesi gerektiğini müdafaa ettiler. Hatta St. Petersburg'da Almanca neşrolunan ve bilhassa Rusya idarecilerini, idareci çevresini etkileyen iki gazete bile mülakatın pek önemsenmemesi gerektiğini müdafaa ettiler. İşi abartan Angulomanların propagandalarını da tenkit ettiler. Buna karşılık hadise şovenist ve spekülasyon arayan küçük basına malzeme oldu. Mesela Pangermenist, Leipziger, Neueste Nachrichten, İngiltere Rusya'nın panslavist emellerini destekliyor. Fas ve Makedonya meseleleri yeni üçlü grup tarafından her bir üyesinin menfaati ve Almanya'nın zararı ve prestijinin aleyhine çözümlenecek diye yazılar yazıyordu. Buluşma haberine en sert reaksiyon Avusturya'dan geldi. İngiliz diplomatlarının Berlin'in çok tesiri altında diye tavsif ettikleri meşhur Neue Freie Presse Rusya'nın Alman düşmanlarının merkezi ve otonomi ve istiklal politikası vasıtasıyla Makedonya'daki Hristiyanların Slavofil temayüllerine destek olduğu için İngiltere'ye yaklaştığını ileri sürüyordu. Mülakatta gerçekleştirilecek olan Makedonya meselesi üzerinde muhakkak bir anlaşmadır. Evvelce bu konuda bizimle anlaşan Rusya, şimdi İngiltere ile anlaşıyor. Ama unutulmamalıdır ki biz Balkan Yarımadası'nın herkesten daha yakınız. Biz olmadan hiçbir Balkan politikası tahakkuk edemez. Yaşamamız için gerekli ekonomik nefes alma sahamızdaki her türlü daraltmayı önlemekle yakından alakadar oluruz diyordu Avusturya gazeteleri. İşte Viyana gazeteleri mevzuyu bol bol tartıştı. Bunun Balkanlardaki Avusturya prestiji ve ekonomik menfaatlerinin sonu olduğunu vurguladılar. Diğer yandan anti-Alman bir cephenin oluşturulduğunda ısrar edildi. Almanya'yı kışkırtmak için büyük çaba sarf edildi. Hükümdarlar arası müzakerelerde mevzuların genel çizgiler içinde kaldığı anlaşılmaktadır. İngiltere-Rusya dostluğu, Almanya ile münasebetler, Baltık-Kuzey Denizi meseleleri ele alındı. Buna mukabil Rus Dışişleri Bakanı ile İngiliz Müsteşarı'nın görüşmesinde teferruata girilmiş İngiliz belgelerinde. İngiltere'ye dönüşten sonra kaleme aldığı anlaşılan görüşme zabıtlarında bunlar yer alıyor. Birinci mevzu olarak Makedonya reformları çok uzun münakaşalara yol açtı ve Bay Izvolski'ye Rusya'nın İngiltere ve Almanya karşısındaki umumi politikasını açıklamak imkanını sağladı. Izvolski'ye göre Makedonya meselesi gazetelerde de görülebileceği gibi Rus kamuoyunda çok dikkatle ve alakayla takip ediliyor. Önce biz anlaşalım sonra sultana kabul ettirilir ama Almanya ve Avusturya buna karşı çıkacaklar ve zorluklar ortaya çıkacaktır. Rusya'nın Almanya'yı gücendirmemeye çalıştığı, Almanların Rus gazetelerinden şikayetçi olduğu anlaşılıyor. Bu yüzden Makedonya işinde yavaş gidilmesi yanlısı, ipi koparmadan gelecek formülü arıyor. Bunlar hep vesikalarda var. Makedonya'da jandarma vazifelilerinin sultanın prestijini de zedelemeden umumi müfettiş tarafından tayin edilmesi tartışmasında Izvolski buna taraftar olduğunu söyledi Rus Dışişleri Bakanı. Hatta Almanya ve Avusturya'yı buna ikna etmiş olduğu havasındaydı. Yabancı jandarma subaylarına çetelere karşı daha geniş salayet verilmesi yanlısıydı. İran meseleleri görüşüldü, Afgan hududu görüşüldü, Girit adası meselesi görüşüldü. Balkan demiryolu meselesinde Dışişleri Bakanı, Rus Dışişleri Bakanı'nın görüşleri Avusturya ile çatışıyordu. Avusturya'nın Makedonya'nın Almanlaştırılmasını istediği ileri sürüldü. Ve Harding'e bilhassa şunu etkiledi, beni Makedonya meselesine, bana verilen salayetten daha çok sokmak istedi diyor Ruslar. Bunlardan anlaşıldığına göre değerli dinleyiciler, Reval'de İngiltere ile Rusya arasında bir anlaşma yok. Umumi vaziyet hakkında ve her mevzuda ayrı görüş ileri sürülmüş. Rusya buluşmaya daha salayetli bir kadro ile gelmiş ve İngiltere'yi kendi çizgisine çekmeye çalışmış. İngiltere hiçbir vaatte bulunmadan görüşlerini dinlemiş. Esasen Reval'deki kadro karar verecek bir kadro değil. Karar vereceklere bilgi ulaştıracak bir kadroydu. Değerli dinleyiciler, İngiliz hükümeti ve İngiliz gazeteleri gayet ihtiyatlı davrandı hadiseye. Ancak Rus gazeteleri etraflı bir anlaşmadan bahsettiler. St. Petersburg'da yayınlanan Borsa gazetesine göre Kral Edward'ın sözleri, Makedonya işinde İngiltere ile Rusya'nın idaresinde mutlu ve kalıcı bir çözüme varılması isteği manasına gelmektedir diyordu. Bütün Rus gazeteleri Makedonya meselesinin çözüldüğünü söylüyordu. Alman gazeteleri, Reval'de herhangi bir anti-Alman anlaşmanın bahis konusu olmayacağı yolunda Rus hükümetinin verdiği teminat üzerine bu konuyu soğukkanlıkla ele aldı. Avusturya gazeteleri, buluşmanın bir savaş havası taşıdığı temasını en ısrarla işleyendi. İşte iddiaçıların, Makedonya ve Selanik'teki iddiaçıların haber kaynağı, öncelikle yabancı postalar kanalıyla ellerine ulaşan, bazen de serbestçe satılan Avrupa gazeteleriydi. Bunlar o devrin gazetecilik telakkisi gereği dünyanın değişik yerlerindeki reaksiyonları kısa özetler halinde verirlerdi. Hatta kendi görüşlerine aykırı bile olsa bu tepkileri yansıtırdı. Dolayısıyla sadece bir Fransız gazetesini takip etmek bile en çok satılan ve okunan, o zamanlar Fransız gazeteleriydi, İngiltere'den Almanya'ya, Rusya'ya, Avusturya'ya kadar bütün reaksiyonları öğrenmeye kafiydi. İddiaçıların yedi gelenlerinden Niyazi Bey'in ve diğer birçok iddiaçıların hatıraları, Reval mülakatının kendilerine basın tarafından tam bir paylaşma anlaşmasının imzalandığı şeklinde yansıtıldığını göstermektedir. Anlaşıldığına göre başta Avusturya gazeteleri olmak üzere bir kısım Alman ve Rus gazetelerinin yazıları bu mevzuda çok tesirli olmuştur. İkinci haber kaynağı Makedonya'daki yabancı konsoloslardı. İddiaçılardan Mehmet Şeref Bey hatıralarında diyor ki, biz Reval kararlarını Selanik'teki Alman başkonsolosluğundan öğrendik. Manyasizade Refik Bey'in evinde akşam yemeği yediydik. Trajan Nali ancak yemeğin sonlarına doğru telaşlı haliyle geldi ve gecikmenin sebebini açıkladı. Alman başkonsolosluğun hususi davetini aldım. Bana anlattığını sizlere de intikal ettirmemi istedi. İki gündür Reval limanında Rus çarının yatında görüşmekte olan İngiltere kralı ile çar, devletimizin taksimi üzerinde anlaşmaya varmışlar. Karadeniz ve Boğazlar'da hakimiyet Rusya'ya veriliyor, Balkanlar'da Slav Birliği kabul ediliyor, Romanya Rusya'nın nüfuz mıntıkasına giriyor, buna mukabil Mısır, Sudan, Basra'ya kadar Irak İngiltere'nin oluyor, Rusya Londra'nın Akdeniz'deki mutlak hakimiyetini kabul ediyor, Trablusgarp İtalya'ya veriliyor, Fransa, Suriye, Lübnan alıyormuş. Alman Başkonsolosu, anlaşmanın tam metninin ele geçirildiğini, yarın neşredilecek resmi tebliğde detaylar olmamakla beraber, İki hükümdar cihan için huzursuzluk mevzu olan şark meselesinin neticeye katiyeye raptı, yani kati neticeye bağlanması üzerine mutabakata, anlaşmaya varmışlardır cümlesinin yer alacağını söylemiş. Alman diplomat, dünyaya duyurulacak tebliğde bu cümlenin aynen yer aldığını göreceğiz dedi. Ömer Naci da iddiaçıdan ileri gelenlerine, vay alçaklar, ebedi kindar düşmanlarımız, onlardan ne beklenir ki? Arkadaşlar, eğer meşrutiyetin ilanını bu tehlikeye karşı müdafaa, hiç olmazsa tedbir sayıyorsak vakit geçirmeden ilan etmeliyiz dedi. Vatanın ancak meşrutiyetin ilanıyla kurtulabileceği üzerinde yarım saat süren Ömer Naci'nin konuşmasından sonra Talat Bey, Ali Fethi Okyar ve Mithat Şükrü Bileda da konuştular. İlk işimiz, artık saklanılmasında sebep kalmayan ülkenin taksimi kararına karşı her vesileyle burunlarını iç işlerimize sokan ve kendilerine düveli muazzama dediklerimize aralarında İngiltere ve Rusya olmadan birer protesto notası vermek oldu, diyor. Görüldüğü gibi değerli dinleyiciler, görüşmelerde sadece Makedonya'daki reform konusunun ele alındığı, bir paylaşmanın asla bahis mevzu olmadığı, hele Rusya'nın bile böyle bir şeyi çok arzulamakla beraber tüm Avrupa devletlerini içine alan konferanslar teklif etmekten ileri gitmediği açık. Alman hükümeti gazetelerin gerginlik meydana getirmemesi için her şeyi yapmıştır ve kendi ülkesinde buluşmayı tabii bir hareket olarak değerlendirmiştir. Ama aynı Alman hükümeti başkonsolosu vasıtasıyla iddiaçıları kışkırtmıştır ve en şiddetli paylaşma haberlerini yaymaktan da geri kalmamıştır. İddiaçıların zaten Avrupa gazeteleri vasıtasıyla gerginleşmiş olan ortamda ihtiyaç duydukları kıvılcım böylece parladı. Anlaşıldığına göre bambaşka bir toplantı vesilesiyle de olsa, aynı yoğun kampanya yürütülmüş olsaydı artık kıvamına gelmiş olan meşrutiyet patlaması gerçekleşecekti. Evet, meşhur Reval mülakatında değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti paylaşılmadı. Ancak iddiaçılara meşrutiyeti ilan etmeleri için bir bahane, bir vesile oldu. Evet, Reval buluşması sadece bir bahaneydi. İddiaçılar tarafından bahane haline getirildi. Almanya da bunu körükledi. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında. Radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.